Ayrım 12. Dönüş. Cemil Kavukçu. Sayfa 104. Sofa kapısı ağır ağır açılıp duvara yaslandı. Eşikte duruyordu. Ben bu kapıyı kilitlemiştim diye düşündü. Evet, hem de anahtarı iki kez çevirerek. İçeri girdi. Ayakkabılarını çıkarmadan bir süre dikildi. Dalgınlık mı? Değil. Kapıları kilitlemek çok eski bir alışkanlık. Alışkanlıktan da öte bir saplantı. Birçok şeyin istenç dışı yapıldığı ve daha sonra anımsanmadığı ağır sarhoşluk anlarında bile unutulmadı. Yoksa yine o gizli hazırlıklar, dönen dolaplar mı? Birileri gelip kapıyı açmış. Elindeki paketi olduğu yere bırakıp merdivenlere doğru koştu. Basamakları üçer beşer atlayarak yukarı çıktı. Demek küpegündüz. Evden çıkar çıkmaz. Odanın kapısı önünde durdu. Biri ya da birileri içerideydi ve bütün eşyaları alt üst ederek bir şeyler arıyorlardı. Para edecek bir eşyası olmadığına göre bunların aradığı başkaydı. Suç. Evet, suç arıyorlardı. Suç üretim merkezi elemanları. Kısa adı SÜM. Fotoğrafları bir bir gözüne sokacaklardı. Bu kim? Bunlar kim? Burası neresi? Sonra da ekleyeceklerdi. Biz her şeyi biliyoruz. Silahlar nerede? Ya örgütsel belgeler? Biliyoruz, her şeyi biliyoruz. Buraya örgütü yeniden toparlamak için geldin. Bizi yorma. Konuşman için hoş olmayan, hem seni hem bizi üzecek yöntemler uygulamaya zorlama bizi. Bu resimleri sen mi yapıyorsun? Bu kız kim? Kapıya bir tekme patlatıp girmeliydi içeri. Ve yüzleri karanlık birilerini şaşkın yakalamalıydı. Hemen üstlerine atılacaktı. Kaç kişi olurlarsa olsunlar ve güçleri ne olursa olsun. İlk eline geçirdiğinin beynini patlatacaktı. Yine o soğuk ter. Yine o düzensiz yürek vuruşları. Elinin önlenemez titremesi. Soluğunun daralması. Kapı kolunu tutup yavaşça aşağı indirdi. Gıcırdayarak boş bir odaya açıldı kapı. Ne ses vardı ne soluk. Masa, yatak, dağınıklık. Her şey sabah çıkarken bıraktığı gibiydi. Yabancı bedenler, giysiler ve soluklarla değişmemiş o bildik koku güven veriyordu. Tuvallerin bulunduğu dolabın kapısını açtı. Hiçbir şeye dokunulmamış. Kim dokunacak, neden dokunacaktı ki? Somyanın altına eğildi. Toz yumakçıkları, boş kanyak şişeleri, gazeteler ve bir iki kitap. Odadan çıkıp yeniden çevreyi dinledi. Öbür odaya baktı. Sırtını duvara yaslayıp soluğunu bıraktı. Hala titriyordu. Dışarıda günlük olağan sesler. Komşunun havlayan köpeği, ağlayan bir çocuk, bir tavuğun usanç veren gıdaklamaları, klakson sesi. Birden irkildi. Sokak kapısı usulca çekilip kapanmıştı sanki. Yeni bir titreme nöbetiyle sarsıldı. Yuvarlanır gibi alt kata indi. Avluda soluk soluğa dikilip ortalığı dinledi. Neler oluyor? Şimdi de gündüz düşleri mi? Kapıyı açıp sokağa baktı. Ne ayak sesi ne insan. Köşede tembel tembel sigara içen biri yalnızca. Öyle sandım diye mırıldandı. Bana öyle geldi. Sokak kapısını kimse kapayamaz. Kapansa bu kadar çabuk kaçamaz. Kaçsa sokak başında sigara içen adam görür. Komşular görür. Yanıldım. Evet, her şey olağan. Kapıyı kilitlememiş olabilirdi. Birkaç gün önce yine benzer bir olay yaşamamış mıydı? Uzun süre yalnız kalmamalıydı. Doğru değildi. Olayları birbirine mi karıştırıyordu? Yoksa yine... Hayır. İyiydi. Günden güne de toparlanıyordu. Bugün yarın İstanbul'dan haber gelirdi. Kültür Sanat Merkezi açılıyor, hazırlıklı ol. Dalgınlık. Sadece dalgınlık. Üstünde durmamalıydı. Bisiklet tamam. İstese bugün bile lastiklerini şişirir, ata biner gibi, pedala üzengiymiş gibi basıp öbür ayağını selenin üzerinden aşırır ve basar giderdi kırlara doğru. Onlar olamaz mı? Onlar kim? Bilmiyor. Onlar, o ya da birileri. Bir gece sessizce odasına sızanlar. Peşimde birileri var Nesli. Benden ne istediklerini bilmiyorum. Benimle yüz yüze gelmiyorlar. Böyle şeyler düşünme. Düşünmeyeyim Nesli. Bir düş bu kuşkusuz. Bu kadar yüklü ve dağınık bir kafa olmadık görüntüler görmez miydi? Görürdü. Olmadık sesler duymaz mıydı? Duyardı. Hem de gün ortası duyardı. İnsan kendini koşullandırırsa bütün bunları gerçek sanabilirdi. Yoksa Müzeyyen teyze haklı mı Nesli? Serap'la evlensem? Ama onu hiç tanımıyorum ki. Ben böyle bir evlilik kuramam ki. Bu sıkıntılarım biter mi? Ben buraya yerleşmeye gelmedim Nesli. Ben Serap'la evlenemem. Bu yeni bir ölüm olur ki böylesine katlanamam. Avluda dikiliyordu ve paltosu hala sırtındaydı. Bir sigara yaktı. Hiç kimse yok diye mırıldandı. Anlıyor musun? Hiç kimse yok. Onlar senin kuruntuların, hayaletlerin, korkuların. Buraya onlardan kurtulmak için geldin. Bütün izleri sileceksin, anlıyor musun? Anlıyordu. Bu buyruk iyi gelmişti. Sağlığın yerinde. Evet, yerinde. Yeniden hastalanmayacaksın. Hastalanmayacağım. Çok iyisin. Çok iyiyim. Yeterince yalnız kaldım. Evet. İçeri girdi. Paltosunu çıkarıp askıya astı. Yere bıraktığı paketi alıp üst kata çıktı. Önce büyük bir yudum kanyak. Evet, iyi gelecek. Bir portakalı ağır ağır soydu. Az önceki halim dedi. Başını iki yana sallayarak güldü. Bir yudum daha kanyak. Ve bir dilim portakal. Neredeyse köşe başındaki adama gidip soracaktı. Şu kapıdan birilerinin çıktığını ve koşarak uzaklaştıklarını gördün mü? Tümcesinin sonuna da kocaman bir acaba eklemeyi unutmayacaktı. Saçmalamadığım için sizlere şükürler Rablarım. Ve ilk yol göstericim Osman Efendi. Filmler, romanlar ve düşler. Kapıyı bir tekmede parçalamak. İçeride kötü amaçlı birkaç adam. Ne arıyorlar? Suç mu? Elindeki otomatik silahla odayı taramak. Gözü kapalı bir yaylım ateş. Kıpırdayan her nesneye mermi kusmak. Sonra da çizgileri törpülenmiş bir suratla, cesetleri ayağıyla çevirip, can donuğu gözlerine, kan dolu ağızlarına bakmak. Canları cehenneme. Oysa bugün resim yapacaktım. Avcuna üç çekirdek tükürüyor, portakallar ekşi. Bir büyük yudum daha. Kanyak iyi. Sonra Mustafa'ya yazılacak mektup. Bir tabela. Galeri Murat. Cam üzerine yaldız boyayla. Bir de kadın resmi. 2 metreye 80 santim. Teneke levha üzerine. Kadın mantolu ve eşarplı. Yani mazbut görünüşlü. Üst boşluğa yeni hamam. Sol boşluğa yukarıdan aşağı hamam. Sağ boşluğa yukarıdan aşağı kadınlara. Bir deniz kızı yapsam, kuyruğu şehvetle bükülmüş ve bir elinde de tas olsa. Pırıl pırıl bakır bir tas. Bir elinde de şampuan. Saç ve pul dökmeyen türünden. Ve yuvarlak göğüslerini ayva büyüklüğünde boyasam. Yani bu resmi her gören, daha yazıyı bile okumadan, hamamın kadınlara olduğunu. Hamamcının kaşları çatılıyor.
Sen ne diyorsun kardeşim? Burası mutaassıp bir yer. Eşatlı ve mantolu olacak.
Tamam tamam diyorum içimden. Ama bugün değil. Bugün ben eşarpsız, mantosuz bir kadın resmi yapacağım. Dolabı açıp ters konmuş tuvallerden birini aldı. Duvara dayayıp somyeye oturdu. Kısa saçlı, gözlüklü ve ince yapılı bir kız portresi. Bitmemiş bir resim. Dalgın dalgın baktı. Sana ulaşamıyorum Neslihan. Ne yaparsam yapayım, kendimi ne kadar zorlarsam zorlayayım, kafamdaki Nesli'yi yapamıyorum. Sana benzeyen ama sen olmayan bir Neslihan bu. Kimi geceler kapımı usulca aralayıp, başını uzatarak bana gülümsediğini görüyorum. Masanın başında oturuyorum. Ya da pencereden boş boş sokağa bakıyorum. Oda soğuk. Tepede sarı bir ampul ve gecenin sessizliği. Üzerimde kalın bir kazak var, üşümüyorum. Sonra çay. Gördüğün gibi çay. Onsuz yapamaz oldum. Kanyak da karıştırıyorum. Biri bitmeden öbürü yakılan sigaralar. Bir bakıyorum sen giriyorsun içeri. Başında kırmızı beren ve kırmızı mantonla. Seni hep öyle buluyorum karşımda Nesli. Çünkü seni en son gördüğümde o giysiler vardı üstünde. Selam diyorsun. Çay ve kanyak içerken ben. Selam. Bir bakıyorum. Sen. Bütün sevgi sözcükleri üşüşüyor odaya. Ve özlem. Ama yalnızca çay, kanyak ve sigara. Gece çok uzun. Bütün geceler gibi. Somya'da Tom Mix'in binbir suratlı olan serüvenlerini okuyan kısa pantolonlu çocuk. Onun için aylardan haziran. Aldırma sen. Başını kaldırıp sana bakıyor. Daha tanımıyor seni. Ne garip diye düşünüyorum. Sen de onu tanımıyorsun. Hiçbir zaman da tanımayacaksın. Onu görmüyorsun bile. Onu burada, bu evde buldum. Bulacağımı bildiğim için geldim buraya. O benim hayaletim. Ben de onun. Arada bana ne diyor biliyor musun? Çocukluk işte. Tom Mix işçiye işmez diyor. Sen ne doktora benziyorsun ne de konyakçıya. Bunlar Tom'un arkadaşları. Sünger gibi konyak içerler. Sen neden içiyorsun? Ben Tom'a da benzemiyorum diyorum. Aldırma sen. Göz kırpıyorum. O kitabına dönüyor, ben kitabıma. Bütün izleri silsem de onu silemeyeceğimden korkuyorum. O olduğu sürece ben nasıl yeni biri olurum? Yerimden fırlıyorum. Neslihan diyorum. Ne işin var burada? Gözlerini kısıp gülüyorsun. Burnunun üstünde güzel çizgiler oluşuyor. Benim için kırışan gülücük çizgileri bunlar. Sanki Cağaloğlu'ndan Sirkeci'ye doğru yürüyoruz da sen koluma girmişsin. Sana bir şey anlatırken İrlandalı Kız filmindeki kasabanın delisi olabilir. Onu çok sevmiştik. Ve ben sana benim kasabamdaki bir deliden söz etmiştim. Başını kaldırıp gülüyorsun. Coşkulu sevginin büyüsünü taşıyan bir gülüş. Sana geldim diyorsun. Odamdasın. Sonunda izini bulabildim. Bereni çıkarıp Somya'ya fırlatıyorsun. Kısa pantolonlu çocuğun kitabına çarpıyor Beren. Çocuk bana bakıyor, ben çocuğa. Seni tanımıyor daha. Ama seni tanıyınca sevecek. Çok sevecek. Seninle ilgili hiç de iyi şeyler duymadım, diyorsun. Ne istiyorsun kendinden? İnsanların ne başkalarına ne de kendilerine işkence etmelerine dayanamam. Hem bencillik bu. Seni sevenleri üzmeye ne hakkın var? Kırmızı mantonu çıkarıp sandalyenin arkasına özenle yerleştiriyorsun. Üzerinde siyah balıkçı kazak. Uçuk yeşil, uzun bir ekose etek ve kırmızı yün çoraplar var. O günkü giysilerin. Güzelsin, sevimlisin. İçimi ürpertiyorsun. Aç şu pencereleri, diyorsun. Hava dolsun içeri. Bak kar yağıyor. Yorgun bir beyazlık kaplamış damları, sokakları. Sabah ezanı okur gibi boza satan o adam daha geçmedi, değil mi? Yüzüme öyle bakma, sen anlatmıştın. Kış geceleri sokağımızdan bir adam geçerdi demiştin. Boza satardı. O ses bana çok dokunurdu demiştin. Yüzünün hali ne böyle? Sen hiç aynaya bakmaz mısın? Hemen tıraş ol, giyin. Neden geldin Neslihan? Somya'ya oturuyorsun. Hayır, oturmuyor da atıyorsun kendini ve yaylanıyorsun. Tomix okuyan çocuk biraz daha duvara doğru gidiyor ve ayaklarını iyice karnına doğru çekiyor. Evli olmam seninle arkadaş olmama engel değil, diyorsun. Biz iki eski arkadaşız. İki eski arkadaş değildik, diye mırıldanıyorum. Çok daha başkaydık. Birbirimizi sevdik. Ya da ben sevdim. Çok sevdim. Eski filmlerden, belki de İlhami'den duyduğum, bunu ben de birine söyleyecek miyim diye ne hayaller kurardım. Vurucu tümceyi söylüyorum. Bir arkadaşlık her zaman aşka dönüşebilir. Ama bir aşk asla arkadaşlığa dönüşmez. İnsanın her istediği olmuyor ki, diyorsun. Şimdi biraz kederlisin. Sen de beni sevmiştin, biliyorum. Seni çok aradım, diyorsun. Kimsenin kimseyi tanımadığı günlerdi. Herkes bir kuytuya çekilmiş, diline kilit vurmuştu. Mesut ölmüştü. Sen ortalıkta yoktun. Mustafa'yı bir daha görmedim. Senin tutuklu olduğunu çok sonra öğrendim. Korktum. Herkes korkuyordu. Bundan utanç duymuyordum. Geçmişi yaşanmamış sayıyorduk. Bütün fotoğraflarını yaktım. Mektuplarını da. Kartlarını da. Korkunç günlerdi. 4 yıl kalmışsın tutuk evinde. Çıktığında iyi değilmişsin. Ruh sağlığın bozulmuş. Olmadık korkulara kapılmışsın. Sonrasını bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Kendine ve yaşama küsmüşsün. Geçmişine doğru bir yolculuğa çıkmışsın. Öyle diyorlar. Seni Mesut'un ölümü yıktı, biliyorum. O da kendi cehennemini buldu diyorlar senin için. Herkesi bırakıp kaçan sensin Vedat. Yenildin. Küstün. Yakışır mı sana? Hiç olmazsa Mesut'un anısına saygılı ol. Bilsin artık bu hesaplaşma. Eskiden sen bana akıllıca şeyler söylerdin. Şimdi ne oldu? Somya'da duvara doğru iyice sıkışmış çocukla göz göze geliyoruz. Ne diyor bu ya gibisinden göz ediyor bana. Ben de ona göz ediyorum. Aldırma sen. Bu işaretleşmeyi başka bir anlama çekiyorsun Neslihan. Ve 4 yıl önce evlendim, diyorsun. 1 yıl sonra da büyük bir hata yaptığımı anladım. Somya'dan kalkıp ayakta dikiliyorsun. Yüzündeki coşku ve gülüş soluyor. Baştan aşağı soluyorsun Neslihan. Yüzüğün nerede? Diyorsun. Parmağıma bakıyorum. Yok. Bak, diyorsun ellerini uzatarak. Bakıyorum. Sol elinin yüzük parmağında bir alyansın altın ışıltısı. Sağ elinde ise bir gümüş yüzüğün mat solgunluğu. Parmakların hala incecik. Onu neden çıkardın, diyorsun. Hiç o günkü kadar mutlu olmamıştım. Karlı bir Şubat günüydü, değil mi? Evet, diyorum. Şubat'ın 8'iydi. İstanbul alışkın olmadığı bir kar örtüsüyle kaplıydı günlerdir. Caddeleri araçların çiğneyip çamurlaştırdığı açık kahverengi bir cıvıklık kaplamıştı. Küçük bir kutuya koydurduğumuz 2 gümüş yüzük, senin almakta direttiğin kırmızı kurdele ve pasta. Uçarak geçiyorduk caddeleri. Eve koşuyorduk. Mesut ve Mustafa'nın "Biz her şeyi hazırlarız" dediği eve. Merdivenleri el ele ve koşarak çıkıyoruz. Sen geride kalıyorsun. Solun yetmiyor. Ve ben sürükleyerek çekiyorum seni. "Dur, biraz dur, ne olursun" diyorsun. Kapıyı çalmadan önce kucaklaşıyoruz. Soluk soluğa dudaklarını öpüyorum. Yüreğin küçük bir serçe.
"Nerede kaldınız?"
diyor Mustafa. Masaya gazete serilmiş, bir tabakta soyulup dilimlenmiş elma ve portakallar, bir başka tabakta fındık fıstık. Tören için çikolata ve köpüklü şarap alınmış. 4 tane de bardak konmuş masaya. 4 çay bardağı. Gülüyor. "Bilseydim ayaklı bardak alırdım" diyorsun.
"Boş ver. Böyle her şey daha doğal" diyor Mesut.
Yüzükleri Mustafa takıyor. Kısa bir tören konuşması. Kalabalık karşısında çok rahat konuşan Mesut biraz tutuk nedense. O an çok ciddiyiz. Hatta heyecanlıyız bile.
"Bir ömür birlikte yürümelerini diliyorum"
diyor Mesut. Alkışlıyoruz. Mutluyuz. Çok mutlu. Kurdeleyi kesmek için bıçak kullanmamız gerekince, "Bilseydim makas getirirdim" diyorsun. Gülüyoruz. Ne çok eksiğimiz varmış. Yanaklarından öpüyorum seni. Nedense utanıyorsun. Köpüklü şarabın mantarı tavanda patlıyor. Kurdelenin bir parçasını yurda götürmek için ayırıyorsun. Sevdiğin arkadaşlarına verecekmişsin. Uğur getirirmiş. Onlar da kısa zamanda sevdikleriyle nişanlanırlarmış. Mesut çok anlayışlı bugün. Başka zaman olsa buna safsata der, alay ederdi. Alay etmiyor. Çok ciddi.
"Çikolata ve pastadan da götür" diyor Mesut. "Arkadaşlarına ayıp olmasın." "Olmaz" diyor. "Ben kuyruklu muyruklu kadın istemem. Mantolu, eşarplı ve mazbut olacak. Sol boşluğa yukarıdan aşağı hamam. Sağ boşluğa da yukarıdan aşağı kadınlara."
"Nesli" diyorum. Somya'da Tomix okuyan çocuk başını kaldırıp bakıyor. Ne neslisi? O da boş. Neslihan yok. Ben ona babacan bir gülüşle bakıyorum. O bana hiç bilmediğim bir dilde bakıyor. "Yarın belki sinemaya giderim" diyorum. "Seni orada bulurum. Bir de 5 askeri. "İstediğin olacak Bay Hamamcı. Başka bir gün o kadının resmini de yapacağım." "İyiyim Neslihan. Ne sana kırgınım, ne de başkalarına." Yeniden gülüyorsun. Çünkü senin parmağında da gümüş yüzük yok. "Biraz da kendime kırgınım" diyorum. Yaşamı savunamadık gibi geliyor. Ne amaçlıyorduk, ne oldu? Biraz kan yağım var. Birkaç dilim de portakalım. Büyük bir yudum, ne dersin? Şişeden. İçki kafamdaki uğultuyu azaltıyor. Görmek istemediklerimi kısıyor. Görmek istediklerimi açıyor. Gaz lambasının fitilini ayarlayan düğme gibi. Önümde yazmak istediğim ama yazmaktan korktuğum bir mektup var. "Şu kış bir bitsin" diyorum. Mustafa'ya, Kerem'e, Naci'ye yazacağım. İlk yaz buraya, bu ilçeye gelin diyeceğim. "Gelin, eskisi gibi oturup konuşalım. Bu evde, bu odada. Yaşama yeniden dönüşüm olacak bu. Merhaba diyeceğim. Yaralarımı sardım ve artık yaşamak istiyorum." Belki de çok yakında Serdar'dan bir mektup alırım. "Kültür ve Sanat Kurumu açılıyor, hemen gel." Böyle bir mektup hiçbir zaman gelmeyebilirdi. O zaman ilk yazı bekleriz. Sandalyeden kalktı. Duvara dayadığı tuvalete yaklaştı. Uzun zamandır bitiremediği portreye baktı. Neslihan hala böyle miydi? Değişmemiş miydi? O gülüşü bir bulsam. Kısık gözlü, burnunun üstünde çizgiler biriktiren o geniş gülüşü. Bugün de olmayacak. Yapamayacak. Pencerenin başındaydı. Kanyak şişesini iki parmağıyla ağzından kavramış, ağır ağır bacağına vuruyordu. Akşam yaklaşıyor. Küçük bir kentte kış akşamları nasıl başlar bilir misin? Bilmiyorsan söyleyeyim. Kargalarla. Bak, yüzlercesi yaygara içinde geçiyorlar. Küçük bir gezintiye ne dersin? Bisiklet hazır. Yalnızca lastiklerini hava basacağım. Kırlara doğru küçük bir gezinti. Çünkü çok gizemlidir. Boşluk ve hüzün. Karga olmak varmış. 12. ayrımın sonu. Sayfa 113.